Yeni Gün.
Merhaba, günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 15 Eylül 2020 Salı, saatlerimiz 9.05'e doğru ilerlerken yeni güne başlıyoruz. Programı sizler için Zeynep Karışık Düğmeci, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırladılar. Sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Burak Kararoğlu ve mikrofonda ben İpek Önder. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle yayınımıza başlıyoruz. 9.55'e kadar sürecek birlikteliğimiz boyunca bizlere ulaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresimiz yenigun.tsr ve Twitter adresimiz tsryenigun. Sevgili dinleyicilerimiz, yeni güne her zaman olduğu gibi gazete manşetlerini aktararak başlayacağız ve hemen ardından telefon hattımızdaki konuklarımızla gündemdeki gelişmeleri konuşmaya başlayacağız. Önce siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz'la birlikte gazete başlıklarını değerlendireceğiz ve son bölümde ise sporda yaşanan gelişmeleri konuşmak üzere spor yazarı Meriç Enercan bizlerle birlikte olacak. Ve şimdi gazetelerin birinci sayfa haberlerini paylaşmaya başlayalım. Manşetlerine bakacağımız ilk gazete Hürriyet. Bunun adı alçaklık. En kanlı savaşlarda bile dokunulmaz olan yardım görevlilerine alçak saldırı. Suriye'nin kuzeyinde savaş mağdurlarına yardım götüren Kızılay ekibi saldırıya uğradı. Bir Kızılay görevlisi şehit oldu, iki kişi de yaralandı. İçinde 3 kişinin bulunduğu Kızılay aracı dün sabah Tel Battal köyü yakınında saldırıya uğradı. Plakasız 2 araçta bulunan maskeli ve kamuflajlı saldırganlar Kızılay aracını çapraz ateşe tuttu. Kızılay'ın Elbap Sevgi mağazası çalışanı Mehmet Arif Kıdıman şehit oldu. 2 personel yaralandı. Yaralılar Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Türkiye alçak saldırıyı şiddetle kınadı. Milli Savunma Bakanlığı teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir açıklamasını yaptı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum dedi. Gemi bakımdayken Navtex mi olur? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'nin yeni Navtex yayınlamamasının Yunanistan tarafından yanlış yorumlandığını söyledi. Türkiye'nin geri adım atmadığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Oruç Reis bir aydır sismik araştırma yapıyordu. Rutin bakım ve ikmal sebebiyle Antalya Limanı'na yakın bir yerde demirlendi. Gemiler bakıma çekildiğinde Navtex'in bir anlamı yok. Yeni bölgeye geçeceği zaman yeni Navtex yayınlanır dedi. Ve geçelim bir başka habere. Sanayiden dört dörtlük sinyal Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %4.4 artış gösterdi. İlk üçteyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank aylık bazda tüm alt kademeler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek ilk üçte yerimizi aldık. Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı yorumu yaptı. Üreticilerin emeğine sağlık. Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık. Temmuz'da yıllık bazda sanayi üretimi %4.4, perakende satış hacmi %11.9 arttı mesajı paylaştı. Babasından sonra şimdi sıra kızında. Babası da Türkiye düşmanıydı. Türkiye karşıtı girişimlerine AB ve MED7'de destek bulunmayan Macron'a Fransa'nın ırkçı lideri Marine Le Pen elini uzattı. Babası gibi Türkiye düşmanı olan Marine Le Pen, Macron'a destek ve akıl verdi. Türkiye'nin NATO'da kalmasına karşı çık, Avrupa Birliği de istemiyorum de, dedi. Başkan bisikletle gitsen ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehirler arası yollarda gösterileri yasaklayan kanunu iptal eden Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a seslendi. Bisikletinle işe git gel bakalım, niye polis koruması alıyorsun? Ben tek başıma arabamla gitmeye varım, sen var mısın? Ve son bir haber paylaşalım Hürriyet gazetesinden. İstanbul için 4 kademeli mesai başlığı var sürmanşetinde. İstanbul'da toplu taşımada yoğunluğu azaltmak için kademeli mesai çalışması yapılıyor. Sisteme özel sektör çalışanları da dahil olacak. İstanbul'da toplu taşıma yolculuğu yaz aylarında 900 bine kadar düşmüştü. Geçen hafta 4 milyon 200 bine çıktı. Yolcuların %60'ını özel sektör çalışanları yapıyor. Kademeli sistem hem kamu hem özeli kapsayacak. Metrobüslerde pik yapan 2 saat aralığı var. Biri sabah 8-9 arası, diğeri ise akşam 17-18 saatleri arası. Yığılmayı azaltmak için mesailerin 4 gruba ayrılması ve 7-8-9-10'da başlaması planlanıyor. Hürriyet gazetesinin hemen ardından başlıklarına bakacağımız bir diğer gazete Milliyet. 24-25 Eylül'deki AB zirvesine kadar masanın kurulması bekleniyor. Önceliğimiz diplomasi. Yunanistan'da kriz, Oruç Reis'in Antalya açıklarında bakıma alınmasıyla askıya alınırken Türkiye kışkırtmaları gelmeden hakkaniyetle çözüm istiyor. Almanya'nın arabuluculuğu ve masada Fransa olmasın iki alt başlığı. Haberin detaylarına da bir göz atalım. Türkiye ile Fransa ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'e başlayan ve karşılıklı sert mesajlarla devam eden krizin diplomasi masasına çekilmesi hedefleniyor. Almanya'nın arabuluculuk çabaları tüm hızıyla sürerken önce alt düzeyde, süreç içinde de üst düzey görüşmelerin yeniden başlayabileceği ifade ediliyor. Masada Fransa olmasın 24-25 Eylül'deki Avrupa Birliği zirvesine kadar diplomasi masasının kurulması bekleniyor. Almanya'nın yürüttüğü arabuluculuk çabalarının son dönemde arttığı ve özellikle Fransa ile görüşülerek sürecin daha da fazla gerilmemesinin istendiği kaydediliyor. Ankara, Fransa'nın sürece dahil olmayacağı bir masa konusunda net. Doğrudan görüşebiliriz. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Oruç Reis aylık rutin bakım ve ikmal sebebiyle Antalya Limanı'na yakın bir yere demirlendi ve Navtex'te de bu nedenle yayınlamadık dedi. Türkiye ile Yunanistan'ın doğrudan görüşebileceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, ön şart dayatılırsa Türkiye'nin de ön şart koyacağını söyledi. Rekor kırıldı, yasaklar geldi başlığına da bir göz atalım. Dünya Sağlık Örgütü son 24 saat içerisinde dünya genelinde günlük 307.930 COVID-19 vakası tespit edildiğini açıkladı. Bu sayı günlük COVID-19 vaka sayısında bir rekor olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte koronavirüs sebebiyle 5.500 kişi de hayatını kaybetti. Birçok ülke daha sert tedbirleri yürürlüğe sokmaya başladı. Atatürk'te sorunu olan CHP'li olmaz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun Atatürk yerine Mustafa Kemal Demir'i tercih ettiği iddiası ve bazı CHP'lilerin buna tepkilerini değerlendirdi. CHP'de Atatürk'te sorunu olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışmaları içinde bulunan hiç kimse olamaz. Çünkü burası Atatürk'ün kurduğu parti. Tecavüz iddiası vardı. Başkana suç duyurusu Aydın'ın Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay'la Başkan Yardımcısı ÖG, Meclis üyeleri AÇ ve ÖÇ'nin 2016'da iş talebiyle başvuran ST isimli kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Adliye giden kadın 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Eyüp'te Kızılay'a saldırı bir şehit, Suriye'de savaş mağduru sivillere yardım taşıyan Kızılay ekibinin bulunduğu aracı, Eyüp bölgesinde dün plakasız iki araçtan yüzleri maskeli kişiler tarafından çapraz ateşle saldırı düzenlendi. Saldırıda Mehmet Arif Kıdıman şehit oldu ve iki Kızılay görevlisi de yaralandı. Sanayi üretimi Temmuz ayında arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Temmuz'da sanayi üretiminin yıllık bazda %4.4, perakende satış hacminin de %11.9 arttığını belirterek ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık dedi. Bal gibi zehir, Elazığ'daki çeşitli market ve şarküterilerden toplanan 30 adet doğal süzme bal örneğinde endişe verici boyutlarda alüminyum, arsenik ve kadminyum ve kurşun bulundu. Bal örneklerindeki kurşun ve kadminyum düzeylerinin halk sağlığı açısından potansiyel risk oluşturacak kadar yüksek olduğu anlaşıldı. Ve sırada Sabah gazetesi var değerli dinleyicilerimiz. 318 metrelik Gurur Abidesi Ulaştırma Bakanı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kulesine çıkarak çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Adil Kara İsmailoğlu köprüde şu anda kılavuz halatların çekildiğini belirterek şöyle dedi. Sonra kedi yolları hizmete girecek ve ana halatların imalatı tamamlanacak. Peşinden tabliyeleri yerleştirip 18 Mart 2022'de burayı faaliyete alacağız. 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. kesimi de bu hafta tamamlanıyor. 21 Aralık'ta tamamı bitecek diyor. Haberin detaylarını Sabah gazetesinde bulabilirsiniz. Didim'de başka kurbanlar da var. CHP'li Didim Belediye Başkanı Atabay'ı tecavüze suçlayan ST'den şok ifade. Başka kadınlar da sapıkça şeyler yaptıklarını duydum. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve CHP'li meclis üyeleri Öner Çey ile Ali Çey'nin cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen ST adlı kadın dün adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Olayı soruşturan İçişleri müfettişleri de raporu savcılığa teslim etti. O harita durursa gerginlik bitmez. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'a Sevilla mesajı verdi. Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmeli, bu harita geçersiz demediği için Türkiye'nin kıta sahanına saygı duymadığı adalar ve Meis'le ilgili talebinden vazgeçmediği sürece de bu gerginlik bitmez. Rum kesimi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını garanti altına alacak bir mekanizmaya evet demeli diyor. Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerine yer vermiş. Atatürk kavgası büyüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk yerine Gazi Mustafa Kemal demesi partiyi karıştırdı. Eski ve yeni milletvekilleri bizi temsil etmiyorsun diyerek tepki gösterdi. Ve bugün başlıklarına bakacağımız son gazetede sıra Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfa haberlerini sizlerle paylaşalım değerli dinleyicilerimiz. Atatürk CHP'yi böldü. CHP içindeki klikler Atatürk'ü bahane ederek kavgaya tutuştu. Tartışma İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk yerine Gazi Mustafa Kemal demesiyle başladı. Ulusalcı ve Kemalistler Kaftancıoğlu'nun CHP'ye üye bile yapılmaması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu ise kavgaya sessiz. Bilek güreşi var. Kaftancıoğlu'nun CHP'de alternatif bir grup oluşturmak isteyen 10 Aralık hareketi içinde olduğu biliniyor. Baykal'ın hamleleriyle boşa çıkan grup Kılıçdaroğlu ile ağırlığını koydu. Grup zaman zaman Atatürkçülerle bilek güreşine girdi. Son olarak Kaftancıoğlu Tuncay Özkan'ın parti meclisine seçilmemesi için çalıştığını açık şekilde ilan etti. Dersini vermek gerek CHP milletvekili Mehmet Ali Çelebi bu partide 10 Aralık'tan önce 29 Ekim gelir diyerek kavganın şifrelerini verdi. Bir diğer milletvekili Atilla Sertel il başkanına dersinin verilmesi gerektiğini söyledi. Birçok CHP yöneticisinin Mustafa Kemal'in askeriyiz diyerek hedef aldığı Kaftancıoğlu'nun cevabı klavye Atatürkçüleri oldu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi çevreliyor, geri adım yok. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'de geri adım atılmadığını, Oruç Reis gemisinin bakım ve ikmal için çekildiğini söyledi. Ve Yunanistan'da farklı şekilde algılandığını belirten Çavuşoğlu, gemiler bakıma çekildiğinde Navtex yayınlanmanın bir anlamı yok. Bakım sonrası bölgeye geçeceği zaman Navtex yayınlanır dedi. Oruç Reis devam edecek. Aylık bakım ve ikmal için limana gelen seismik araştırma gemisi Oruç Reis kısa süre sonra yeniden göreve dönecek. Kızılay'a alçakça saldırı sürmanşetini de sizlerle paylaşalım. Savaşta bile dokunulmaz Suriye'de savaş mağduru sivillere yardım götüren Kızılay ekibi Çoban Bey Elbap arasında çapraz ateşe alındı. Kızılay personeli Mehmet Arif Kadıman 40 yaşındaydı. Şehit oldu. Kızılay'ın Suriyeli tercümanı yaralandı. Plakasız iki araç içinden ateş açan saldırganların maskeli ve kamuflajlı olduğu öğrenildi. Yardım kuruluşlarına ait araçlar uluslararası hukukta dokunulmaz kabul ediliyor. Ancak üzerinde büyükçe bir Kızılay amblemi bulunmasına rağmen araç alçakça saldırıya uğradı. Kınık insanlığa karşı suç, acı haber üzerine bölgeye giden Kızılay Başkanı Kerem Kınık, bu olay sadece 2011 yılından bu yana buradaki sivil insanların acısını dindirmek için gayret sarf eden Kızılay'ı değil, bütün insanlığa yapılmış bir eylemdir, dedi. Sanayide güçlü yükseliş, üreticilerimizin emeğine sağlık. Türkiye'nin sanayi üretimi koronavirüs salgını öncesi seviyeyi yakaladı. Endeks Temmuz aylık bazda %8,4 yükselerek yurt içinde ilk vakanın görüldüğü Mart'taki 112,6 seviyesi üzerine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yükselişe dikkat çekerek ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık dedi. Hakkımızı yedirmeyiz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin Yunanistan ve destekçilerine mesaj verdi. Sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkün, hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok ama kimseye de hakkını ve hukukunu yedirmeme kararlılığındadır, dedi. Rumlara karşı uyguladığı 33 yıllık silah ambargosunu kaldıran Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı yeni bir adım atıyor. Bu haberin detaylarını da sizlerle paylaşalım. Washington, Rumlarla askeri işbirliği anlaşmasına imza attı. Türkiye sınırında önceki gün Yunanistanlı atışlı kara tatbikatı yapan ABD, Akdeniz'de de Rum kesimi ve İsrail'e tatbikat yapacak. Cumhuriyetçi Senatör Johnson, ABD'nin İncirlik üssündeki askerlerini bir Yunan adasına taşımayı düşündüğünü iddia etti. Evlilik yıl dönümünde toprağa verildi. Hakkari Yüksekova'da şehit düşen Assubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Geçen yıl 14 Eylül'de evlendiği öğrenilen şehit asker, evlilik yıl dönümünde toprağa verildi. Şehidin eşi Gül Aktay, cenaze törenine 21 günlük bebeğiyle katıldı. Minik Göktürk Efe, babasına kundağında veda etti. Mehmetçik, Lübnan'da 36 mülteciyi kurtardı. Yeni Şafak'ta devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Birleşmiş Milletler, Lübnan Geçici Barış Gücü'ne görev yapan TCG Bolca Ada Korbeti'nin personeli, Lübnan açıklarında içinde 36 kişinin bulunduğu bir göçmen teknesi tespit etti. Mülteciler koordineli bir şekilde kurtarıldı. Tecavüzden sonra tehdit ettiler. Dedemin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın 4 yıl önce iş verme vaadiyle kandırıp kendisine tecavüz ettiği iddia edilen ST savcılığa suç duyurusunda bulundu. ST savcıya verdiği ifadede Atabay ve ÖÇ zorla benimle oldu. Bu esnada AÇ'nin video çektiğini gördüm. Daha sonra bu videoyla tehdit edildim, dedi. Efendim, böylece gazetelerdeki birinci sayfa haber turumuzun sonuna geldik.
Ankara'da gündemde neler var?
TRT muhabiri Cuma Yavuz telefon hattımızda. Günaydın, kolaylıklar diliyoruz efendim, hoş geldiniz.
Günaydın, iyi yayınlar.
Ankara gündemine ilişkin neler aktaracaksınız? Bugün neler var? Sizden dinleyelim.
Evet, siyasi başlıklarla başlayalım. Vekil transferi ve seçim barajını düşürme çalışmalarına devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme getirmişti kanun ve seçim kanunu ve siyasi partilere ilişkin mevzuatta yasada değişiklik yapılması önerisinde bulunmuştu. AK Parti'nin de bu konudaki yol haritası yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti seçime ittifak yapmadan girecek partiler için barajın %5 ya da 7'ye çekilmesi üzerinde duruyor. Bu konuya ilişkin haber çalışmamız devam edecek. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'ta programları var. Türkmenistan Meclisi Başkanı'nı ile telekonferans yöntemiyle görüşecek. İngiltere Ankara Büyükelçisi'ni de kabul edecek Şentop. Yine Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri Davutoğlu'nu ziyaret edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek. Diplomasi başlığı da oldukça hareketli. Bölgede yaşanan gelişmeler Ankara tarafından yakından takip ediliyor. Rusya ile Libya ve Suriye mesaisi yapılacak bugün. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Libya ve Suriye konulu kurumlar arası istişareleri teknik düzeyde bugün ve yarın Ankara'da devam edilecek. Tabii önemli başlıklardan birisi de koronavirüsle mücadele devam ediyor. Türkiye'de yürütülen 3. faz aşı çalışmalarının detaylarına ilişkin de bir haber çalışmamız olacak. Tabii yine koronavirüsle ilgili farklı haberlerimiz de olacak. Sigaranın koronavirüs sürecinde aslında riski ne kadar arttırdığına ilişkin daha önce de haberler yapmıştık. Şu anda da riskin 1,5 kat arttırdığını, virüsün yayılma etkisini 1,5 kat kadar arttırdığı yönünde bir haberimizde olacak. Yine çalışma başlığımızda da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kamu Personeli Danışma Kurulu tarihinde ilk kez gündemli olarak bugün toplanacağını söylemişti. Covid ile ilgili, koronavirüs ile ilgili kamu personelinin uyması gereken kurallar değerlendirilecek. Yeni kararlar çıkacak mı takip ediyor olacağız. Artık tabii veliler bu süreçte de eskisi gibi değil, hiçbir şey eskisi gibi değil. Bu kapsamda okul ve eğitim hayatıyla ilgili velilerin ne yapması gerektiğiyle ilgili de haber çalışmalarımız olacak. Yine PKK'nın siber çetesi üyeleri itirafçı oldu. Bununla ilgili haberimiz var. Akıncı Üssü davası devam ediyor. Muhsin Yazıcıoğlu davası görülmeye devam edecek diyelim. Ve tekrar sözü size bırakalım.
Çok teşekkür ediyoruz Cuma Yavuz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Ankara gündemine ilişkin son notlarını aktardı TRT muhabiri Cuma Yavuz telefon hattımızdaki konuğumuzdu.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz bizlerle birlikte. Günaydın değerli hocam, hoş geldiniz yeni güne.
Günaydın İpek Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Efendim yine yoğun bir gündemle karşı karşıyayız. Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmeleri sizin değerli bakış açınızla konuşacağız ama önce isterseniz bundan 40 yıl öncesine bir gidelim ve siyasi tarihimizin kara lekelerinden 12 Eylül 1980 darbesini ve darbenin yaşattıklarını kısa da olsa bir konuşalım istiyorum sizinle. Ve sonrasında buradan yola çıkıp 12 Eylül'ün uluslararası etkilerinin bir yansıması olarak Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşananlara bir göz atalım.
Teşekkür ederim İpek Hanım. 12 Eylül 1980 darbesi 27 Mayıs 1960'da başlayan Türkiye'deki darbeler ve vesayet rejiminin aslında üçüncü durağı. İşte 27 Mayıs, 12 Mart ve nihayet 12 Eylül 1980 adeta her 10 yılda bir darbelerin yapıldığı, bunun bir gelenek haline getirildiği, demokrasinin, demokratik hukuk devleti standartlarının ayak altına alındığı ve darbe sistematiğinin, darbe hukukunun aslında seçimler ve çok farklı hayata rağmen kalıcı hale getirildiği, adına işte vesayet rejimi dediğimiz bir sistem inşa etti. Bunu daha sonraki zaman dilimi içerisinde de kalıcı hale getirecek anayasal kurumlar oluşturuldu. Anayasal ve bütün mevzuata, yani kanun, tüzük vesaireye intibak edecek, intikal edecek bir mevzuat çerçevesi oluşturuldu. Nitekim 12 Eylül'den sonrası da var. 12 Eylül'den sonrasında da işte 28 Şubat'ta 27 Nisan bildirisinde ve nihayet 15 Temmuz'da bu süreç devam etti. Yani Türkiye'yi adeta 60 yıllık 27 Mayıs'ta başlayan bir süreç bir paranteze aldı. Hamdolsun 15 Temmuz darbe teşebbüsünde milletimiz artık duruma el koyarak bu paranteze son verdi. 12 Eylül 1980 darbesi bölgede sizin işaret ettiğiniz o Doğu Akdeniz'i de içine alacak bir geniş çerçevede değerlendirirsek, Afganistan'ın işgali, İran'da işte Şah rejiminin yıkılması ve Hümeyni'nin gelişi, İran İslam Devrimi adıyla bilinen düzenlemelerin olduğu, keza İsrail ve Mısır arasında işte anlaşma çerçevesinin oluşmaya başladığı bir dönemde, Soğuk Savaş döneminde gerçekleşti. 12 Eylül darbesi bir, yani içeride verdiği zararların yanı sıra dışarıda Türkiye'ye çok ciddi anlamda zararlar verdi. Çünkü bu vesayet sisteminin bir önemli ayağı, kurucu ayağı, devam ettirici ayağı, vesayetin dışarıdaki ayağı. Bu ayak Türkiye'nin uydu bir müttefik olması, milli menfaatlerini, milli çerçevesini adeta unutarak NATO konsepti soğuk savaş dönemi şartları içerisinde bu NATO içerisindeki hiyerarşiye tamamen itaat etmesi anlayışına dayanıyordu. Nitekim bunun sonucu olarak bugün Ege'de, Doğu Akdeniz'de bizi, hatta Kıbrıs'ta bizi, Avrupa Birliği ile ilişkilerde, NATO ile ilişkilerde bizi çok zor durumda bırakan büyük bir hata yaptı 12 Eylül darbesinin yöneticileri, darbecileri. Türkiye'nin veto hakkını ortadan kaldırarak Yunanistan'ın vaktiyle askeri kanadından ayrıldığı NATO'ya dönüşüne hiçbir karşılık almadan, Türkiye'nin menfaatlerini korumadan evet dediler. Ve onu da karşıdaki bir askerin sözüyle ilişkilendirdi Kenan Evren, darbe yönetiminin başındaki darbeci. Ama olan Türkiye'ye oldu, Türkiye'nin menfaatlerine oldu. Gerçekten büyük bir hata gerçekleşti ve bu hatanın neticesinde de Yunanistan avantajlı hale getirildi. Bunu her alanda, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne girişinde, Ege'de, Akdeniz'de, bugünkü problemlerin tamamında ne yazık ki görüyoruz. Bir başka önemli şey de bu dönemde Türkiye'nin uluslararası itibarı fevkalade zarar gördü. Bu yüzden de Türkiye'nin kaybettiği itibarı söz konusu ve Türkiye'yi adeta işte hani biraz önce resmini çizdiğim çerçeve içerisinde 10 yılda bir darbe yapılan ve tamamen başka ülkelerin kontrolünde bir ülke imajına mahkum etti. Bunun da hem bölgede hem de Türkiye'nin menfaati olan alanlarda Türkiye'nin aleyhine olduğu açıktır. Türkiye ancak uzun mücadelelerin neticesinde hem 27 Mayıs'ta başlayan bir süreci hem de 12 Eylül'le tahkim edilen bu rejimi değiştirebildi. Ama çok ağır bir maliyet ödedi İpek Hanım.
Evet. Tabii bir daha yaşanmaması için de değil mi, toplum hafızasında canlı tutulması gerekiyor.
Kesinlikle bu tür programlarda bunların ele alınması lazım. Sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerimiz maşallah bu konuda bir gayret sarf ediyorlar. Üniversitelerin işte geçtiğimiz günlerde malum Yastıada'da, yani 27 Mayıs darbesinin yargılamalarının yapıldığı adada, Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak yeniden düzenlenen işte müzesiyle, konferans salonlarıyla adeta demokrasi ve özgürlükler için mücadele mekanına dönüştürülen bu alanda Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarıyla bir de özel üniversitenin Odalar Birliği Üniversitesi'nin hukuk fakültesinin gayretiyle iki ayrı toplantı yapıldı hafızalara yerleştirmek için. Ama bence daha önemlisi İpek Hanım, bunun bizim liselerden itibaren demokrasi tarihimiz veya modernleşme tarihimiz bize anlatan bir ders içerisinde bu darbeler sürecinin de anlatılması icap ediyor. Bu tabii konu çok olduğu için bazı şeyleri eksik bırakıyoruz. Yani girişte söylemiştim, bu demokratik hukuk devleti standartlarını, insan hakları ihlallerini öyle yerleştirdi ki 12 Eylül rejimi, öyle hani iyileşmiş yaraları da öyle kanattı ki birçok problemi tahrik etti. Yani devletlerin tarihinde işte dönüşüm dönemlerinde bazı problemler ortaya çıkıyor. Kimse bunu istemez ama yanlışlıklar yapılıyor. Belki içerideki çatışmanın şiddetinden sert kararlar alınabiliyor. Bizim de böyle geçmişten gelen problemlerimiz var. Bu dışarıdan da ne yazık ki tahrik edilebiliyor. İşte bu tür problemler 12 Eylül gibi, 27 Mayıs gibi darbeler döneminde iyileşmeye yüz tutan, demokrasi sayesinde iyileşmeye yüz tutan, hani rehabilite edilen problemler yeniden ortaya çıkıyor, kanatılıyor. Bu yaralar yeniden gündeme geliyor. İşte etnik mesele, mezhebi mesele gibi, din ve vicdan hürriyeti gibi, fikir akımlarının sınırlandırılması, yer altına itilmesi gibi. 12 Eylül'ün bu manada da bizim demokrasimiz, siyasi yelpazemiz, bunun olgunlaşması bakımından çok ciddi bir hani zarar verdiğini söyleyebiliriz.
Evet. Efendim, şimdi Doğu Akdeniz'deki yaşanan gerilime de sizinle bir göz atalım isterseniz. Yunanistan, Batı Trakya'da bu kez de ABD ile bir ortak tatbikat yapma kararı aldı. Bu Yunanistan'la ABD'nin Batı Trakya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe Kayalar bölgesinde 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında ortak tatbikat yapılacağını açıklaması ne anlama geliyor acaba? Bir de gazetelerde bugün bir haber vardı. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Akdeniz'de de Rum kesimi ve İsrail'e bir tatbikat yapacakmış. Bu açıklamaları nasıl yorumlarsınız? ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun hafta sonu Güney Kıbrıs Rum kesimine bir ziyareti vardı.
Şimdi Tez Hanım, biliyorsunuz Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim var. Seçim fevkalade tansiyonu yükseltmiş durumda. Bu seçim dönemlerinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisindeki lobilerin etkisi ağırlığı artıyor. Bunların tasfiye edilmesi için bazen işte Amerika Birleşik Devletleri kendi menfaatiyle de bağdaşmayan radikal adımlar atabiliyor. Bu seçimler dolayısıyla işte Yunan ve Yahudi lobisinin tatmin edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gayret olduğunu görüyoruz. Evvela hani yakın dönemli gerekçelerinden birisi bu. İkincisi, ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri bu anlattığımız çerçeve içerisinde işte bu darbeleri destekleyen, bu darbeler marifetiyle Türkiye'deki rejimi, milleti, bu manada milli egemenliği ve Türkiye'nin milli menfaatlerini kontrol etmek isteyen, onlara bir sınır çizmek isteyen bir yerde duruyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü yürüten örgütün lideri ve yöneticileri Amerika Birleşik Devletleri'nde. Keza Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bir beka meselesi olarak gördüğü Suriye'deki problemde PKK'nın Suriye kolunu destekliyor, eğitiyor. Onlara silah malzeme yardımında bulunuyor ve onların tezlerini Suriye'de hayata geçirmeye çalışıyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerde zaman zaman hani işbirliği alanları olmakla beraber bir problem olduğu görülüyor. Şimdi bu Doğu Akdeniz meselesi İpek Hanım fevkalade önemli. Ne bakımdan önemli? Yani sadece bu deniz alanlarının kontrolü, işte buradaki hani mavi vatan denilen bölgenin kontrolü ile ilgili? Hayır. Burada geçtiğimiz yüzyılda petrolün bölüşülmesiyle ilgili büyük mücadelenin bir benzeri bu sefer doğal gaz ve yine petrol kaynakları üzerinden Doğu Akdeniz'de veriliyor. Şimdi bakınız Fransa mesela Doğu Akdeniz bölgesinde yeniden boy göstermeye çalışıyor. Müthiş bir gayretleştik içerisinde. İşte geliyor Irak'ta, Suriye'de bir takım hamleler içerisinde. Buradaki bölgedeki varlığının sebebi de Doğu Akdeniz. Çünkü İşte Fransa'da hali hazırdaki Macron'a da akıl veren, daha önceki cumhurbaşkanlarına da akıl veren Fransa'nın bu manada Doğu Akdeniz ve deniz politikasına yön veren Attali isimli bir hem fikir adamı hem de siyasi danışman var. Bu siyasi danışmanın Deniz Tarihi diye bir kitabı var. 2017'de yazılmış. Türkçe'de de var. 2017'deki kitapta bakınız yani 3 sene önce yazılmış. Doğu Akdeniz'de ne kadar büyük bir doğal gaz petrol kaynağı olduğunu anlatıyor. Bunun bir mücadele icap ettireceğinden bahsediyor. Ve Fransa'ya Doğu Akdeniz, genel olarak Akdeniz ve denizlerde bir süper güç olması için daha önce kaçırdığı fırsatları bu sefer kaçırmaması lazım geldiğini, işte donanmasının şu kadar bu kadar güçlendirmesi lazım geldiğini açıkça yazıyor. Şimdi keza bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin de temel önceliğinin İsrail'in güvenliği ve petrol akışı, enerji akışının temin edilmesi olduğunu biliyoruz. Ama şimdi Doğu Akdeniz'in içerisinde bu büyük doğal gaz ve petrol kaynaklarının ortaya çıkması bütün dengeleri sarsacak. Çünkü bu mesela Körfez'in, Rusya'nın, Hazar bölgesinin nispi olarak ağırlığını azaltacak. Ve Avrupa'nın enerji tedarikinde çeşitliliğini arttırabilecek ve bütün bunlarla beraber eğer Türkiye bu işin içinde olursa Türkiye'ye çok merkezi bir rol verecek. Yani bu merkezi rolün içerisinde bu kaynakların kontrol edilmesi de var. Bu kaynaklar etrafında oluşacak ticaretin, enerji ticaretinin ve aynı zamanda bu enerji üzerinden gelişecek sanayinin merkezi olma imkanını getiriyor ve Türkiye bu konuda olağanüstü avantajlı. Bu Türkiye'yi dışarıda bırakmak suretiyle bu enerji ticaretini, enerji etrafındaki sanayiyi, enerji etrafındaki politikayı Türkiye'nin olmadığı bir denklem kurarak hayata geçirmeye çalışıyorlar. Çünkü Türkiye'nin varlığı diğerlerinin paylarını fevkalade azaltacak. Çünkü Türkiye'nin hemen hani kıta sahanlığına çok içerisinde Türkiye'nin burada doğal gaz ve petrol kaynaklarına hakimiyeti çok daha fazla olacak. Hem de bölgeye yakın olduğu için bunların kullanılması, çıkarılması, işlenmesindeki avantajı fevkalade olacak. Bu avantaj Türkiye'yi hem Avrupa siyasetinde hem Afrika'da fevkalade avantajlı hale getirecek. Bu avantajdan rahatsız olan ülkeler bilhassa Fransa. Çünkü Fransa bölgede Türkiye'de ister istemez rekabet halinde bir ülke. Ve aynı zamanda buradaki avantaj başka ülkeleri de rahatsız edecek. Yani Türkiye'nin bu alanda bu doğal gaz ve petrol kaynaklarını kontrol etmesi, bunlar üzerine bir sanayi kurması Avrupa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni de rahatsız edecek. Çünkü Türkiye'nin böylece ağırlığı tahmin edilenin üzerine çıkarak Türkiye hani bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçen küresel bir aktör haline gelecek. Bunların meydana getirdiği çok ciddi bir rahatsızlık var. Yunanistan zaten şu an itibariyle Türkiye ile esamesi okunmayan bir yerde duruyor. O yüzden de devamlı surette yanına bir müttefikler çerçevesi bulmaya, ordusu bulmaya çalışıyor. Bu bazen Avrupa Birliği, bazen Rusya, bazen Amerika Birleşik Devletleri oluyor. Çünkü bu ülkelerin, Türkiye'nin etrafındaki ülkelerin hepsi beraber olduğunda dahi Türkiye ile baş etmeleri imkan dahilinde olmadığı için küresel aktörlerle ittifak yapmaya çalışıyorlar. Türkiye ise olağanüstü güçlü, haklı ve böyle olduğu içindir ki şunu da söylemek lazım İpek Hanım, bu kaynakların bulunması ve işlenmesinde Türkiye yabancı ülkelerle işbirliği yapmıyor. Yani yabancı ülkelerle demeyelim, yabancı şirketlerle. Bu şirketler dediğimiz kim? Öteden beri petrol ve doğal gaz konusunda adeta dünyada oligarşik böyle bir tekel yapı oluşturmuş olan batılı ülkelerin yani enerji şirketleri. Türkiye bunu kendi milli şirketiyle yapıyor. Yani bir filo oluşturmuş durumda. Sismik araştırma gemileri, sondaj gemileri. Eğer bulursa kendisi çıkaracak. Kendisinin çıkarması bu şirketlerin bu ticarette bunlardan pay alma ihtimali sıfır olması demek. Dolayısıyla hani burada sadece şöyle düşünmeyelim. Yani sadece Türkiye'nin buradaki payının veya hakimiyet alanının artması olarak değil, Türkiye'nin bunu milli bir şekilde çıkaracak olması da bu ülkeleri fevkalade rahatsız ediyor. Mesela Türkiye şöyle bir şey yapsa onlar belki anlaşacak. Yani %50'sini işte filanca Fransız şirketine veriyoruz. Buldukları hal takdirde %50'sini, 60'ını, 70'ini onlar alacak diye onların bakış açısı değiştirecek. Halbuki Türkiye bulduğunda tıpkı Karadeniz'de olduğu gibi bunu %100 Türk milletinin, Türkiye'nin hissesi olacak şekilde bir oyun kurguluyor. Bu fevkalade rahatsız ediyor İpek Hanım.
Evet, yani bu küresel güçleri rahatsız ediyor.
Yunanistan'ın hani kara kaşı kara gözü için gelmiyorlar. Kendi menfaatleri için de Türkiye'nin aleyhinde bulunmayı istiyorlar. Çünkü bu işte enerji şirketleri, uluslararası enerji petrol şirketlerinin kurduğu hakimiyeti sarsıyor Türkiye Doğu Akdeniz'de. Bu sadece Doğu Akdeniz'de de kalmayacak. Bunu biliyorlar. Türkiye'nin bu potansiyeli muhtemelen işte Libya'da başladı. Önümüzdeki dönemde petrol ve doğalgaz olan başka yerlerde de Türkiye'nin önünü açacak ve aynı zamanda emsal teşkil edecek. Yani bir takım başka ülkeler de bu uluslararası şirket dediğimiz aslında Amerika'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin vesaire şirketlerine tabi olmadan bu doğalgaz kaynaklarını, petrol kaynaklarını kendi ülkelerinin lehine işlemeye başlayacaklar. Evet. Bu onların kurduğu nizamı fevkalade rahatsız ediyor, tehdit ediyor.
Evet, gelişmeleri tabii doğru değerlendirebilmek için de resmin tamamını görüp değerlendirebilmek lazım. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
İyi
bu haftaki
diliyorum.
Yorumlarınız için sağ olun. Sağ olun. Siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz'la gazetelerde öne çıkan başlıkları konuştuk.
Sp- futbolda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de.
Spor yorumcusu Meriç Enerjan telefon attığımızda bulunuyor. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Efendim, pandemi süreciyle zar zor bitirilen bir sezonun ardından yeni sezon geçen hafta başladı. Süper Lig'de 2020-2021 heyecanı nasıl başladı sizce? Hem bu soruyla başlayalım hem de bununla beraber futbolun ana unsurlarından biri olan seyircilerin ilk yarı boyunca tribünde olmayacak olması sizce maçları nasıl etkiler?
Evet, şimdi bildiğimiz, hepimizin yaşadığı bu dünyanın sıkıntısından yola çıkarak hakikaten bir 3 aylık aranın ardından sıkıştırılmış bir ligde Başakşehir'in şampiyonluğuyla sonlanan bir yoğun lig yaşadık. Keyifli miydi? Değildi. Çünkü futbolun ana unsuru olan, sizin de sorunuzda belirttiğiniz gibi seyirci yoktu. Yani futbolun en büyük tadı seyircinin işin içinde olması, statta olması, bu işin keyfine katılması. Bu olmadıkça çok da zevkli olduğunu söylemek mümkün değil. Bunun ötesinde çok az bir ara verildi. O çok önemli. Yani aşağı yukarı 4 haftalık bir aranın ardından ya da 4-5 haftalık aranın
47
ardından.
47 günlük bir ara verilmiş. Evet.
Evet, yani o tabii bir takım sıkıntıları da beraberinde getirecek. Çünkü futbolda zaten hazırlık süresi 6 hafta. Yani 6-7 hafta, bazı antrenörlere göre de 8 hafta. Oyuncuların lige uzun bir maratona hazırlanma süresi. Bu açıdan da bu sene ligde çok ciddi sakatlıklar, çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız gibime geliyor. Dilerim bu tahminim yanlış çıkar.
Evet. Sayın Enerjan, futbol takımlarının bütçeleri de küçüldü bu süreç içerisinde. Evet. Ekonomik sorunlar futbolun seyir ve gelişimini nasıl etkiler?
Şimdi tabii beraberinde şöyle bir şey getirecek. Artık yetiştirmek zorunda kulüpler kendi bünyesinden ya da çevrelerinden genç oyuncuları bularak yetiştirmek ve futbolun hizmetine sunup ekonomilerini geliştirmek zorunda. Çünkü hem şirketler açısından hem dünyanın işleyişi açısından ekonominin artık bir bolluk dönemi olmadığı, daha idareli bir yaşam tarzının benimsenmesi gerektiği hem bizler için hem de kulüpler için geçerli. Dolayısıyla birçok kulüp zaten anlaşmalarında revizyona gitti. Yani küçülmeye gitti. Oyuncularıyla anlaştı. Yıllık işte 1 milyonsa işte 600 bine, 700 bine el sıkıştı. Onun üzerinden ödeme yapacak. Dolayısıyla bu geçmişteki savurganlıkların tamamının ortadan kaldırılması gibi bir iyi tarafı da getirecek. Yani 33, 32, 33, 35 yaşına gelmiş oyunculara ismi var diye dünyanın parası verildi. En son örnekte Falcao. Falcao çok değerli, çok iyi bir oyuncu. Ama bundan 5 sene, 7 sene, 10 sene önce Türkiye'ye gelseydi ki gelemezdi o bütçeyle. Çok önemli. İşte Falcao'nun adaylarını, Hacı'nin adaylarını, Alex de Souza'nın adaylarını, gelecekte bunlar gibi olacak oyuncuları bulup yetiştirmek, geliştirmek zorunda kulüpler. Böyle de bir faydası oldu sıkıntıyla birlikte.
Evet. Efendim, Süper Lig'de bir yandan futbol heyecanı yaşanırken diğer taraftan transfer çalışmaları da devam ediyor. Kadrolarını güçlendirmek için yoğun mesai harcayan kulüplerin gündeminde neler var? Hangi yıldız futbolcu konuşuluyor? Ve nasıl bir lig yaşarız bu sezon için 21 takımla?
Şimdi en popüler konuşulan konu Cavani'nin Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği. Yani bu çok önemli ama çok ağır da bedeli olan bir transfer. Gerçekleşir mi bilemiyorum. Fenerbahçe'nin ciddi borçlarla uğraştığı bir dönemde böyle bir şeyin gerçekleşmesinin ne kadar faydası vardır, ne kadar zararı olur, bunu da iyi hesaplamak lazım diyorum. Ligin başladığı ve dün sonuçlanan ilk haftanın ardından ciddi sürprizler çıktı. Yani Alanya gitti, Sivas'ı Sivas'ta yendi. Ligi yeni çıkan Hatayspor geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'i yendi. Bu çok önemli. Bence haftanın sürprizi olabilecek bir sonuç. Daha çok ilginç sonuçlar, çok güzel maçlar seyredeceğiz. Kulüplerin yaptıkları yatırımın doğru olması, karşılığını alabilmesi için doğru hamleler ve çabalar göstermesiyle ilgili bunların hepsi. Ama pandemi nedeniyle seyircilerin ilk yarı boyunca statlarda olamayacak olmasının getirdiği bir sıkıntı var. Bu işin biraz az önce de söylediğim gibi tadı tuzunu kaçırıyor. Dilerim bu hastalık yaygınlığı azalır ve statlarda seyirciler maçı seyredebilecek şansa elde ederler.
Evet. Yeni sezonda 21 takım mücadele edecek. Karşılaşmaları evet. Takip etmek açısından sizce nasıl buluyorsunuz 21 takımın
i̇şte
olmasını?
Bu en büyük, çok güzel bir soru. En büyük sorunlardan biri bu. Eskiden 18 takımla oynanırken zaman zaman program çıkışları oluyordu. Bu sene biliyorsunuz Haziran'da Avrupa Şampiyonası finalleri var. Buna yetişecek şekilde, buna da milli takımımız hazırlanacak şekilde bir program çıkardı Türkiye Futbol Federasyonu. Bu nedenle de yanlış hatırlamıyorsam 6 ya da 7 hafta ligin içinde, yani bir haftada çift maç oynayacaklar. Daha doğrusu 8 gün içinde 3 maç oynayacak takımlar. Oynayacak, 3 gün dinlenecek. Bir maç oynayacak, 3 gün dinlenecek, bir maç daha oynayacak. Vallahi bu İngiltere'de falan çok uygulanan bir sistem ama Türkiye'de bizim oyuncuların ya da bizim sistemin çok alıştığı bir uygulama değil. Dilerim bundan kaynaklanan, az önce iyi hazırlanamamaktan kaynaklanan bir sakatlık kaygısını ifade etmiştim. Dilerim bu yoğunluktan dolayı da bir takım sakatlıklar çıkmaz. Çok çekişmeli bir lig olacağı kesin ama hani hem zirve açısından, çünkü takımlar sonuç itibariyle yine bir güç dengesizliği var. Ekonomisi güçlü olan, yüksek olan kulüplerin takımları diğer takımlara göre daha iyi. Ama Hatay'ın yaptığı gibi mütevazi kadrolarla da Başakşehir gibi bir takımı yenebiliyorsunuz. Aşağı tarafta daha büyük mücadele olacak yukarıdan bence. Keyifli bir lig olacak ama çok yoğun, insanı yoran da bir lig olacak diye düşünüyorum.
Evet efendim, şimdi geçen haftaki maçları da sizinle yorumlayalım isterseniz. Sürprizli miydi? Evet. Sonuçlar nasıldı?
Valla bana sürpriz olan 2 hatta 3 maç var. Yani biri az önce de söylediğim gibi Alanya'nın gidip Sivas'ta gelmesi. Hatayspor'un evinde Başakşehir'i yenmesi. Bir de sanki Erzurumspor'un tam hazır değil, kadrosunu tam oluşturamamışken gidip Ankara'da Ankara Gücü'nü yendi. Bana göre sürpriz gibi. Onun dışındaki tamamı normal. Göztepe'nin 5-1 yenerek lider olduğu bir Karagümrük'ün ilk sırada yer aldığı, işte Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın 2., 3., 4. sıralarda yer alıyoruz. Gede ancak üst tarafla alt tarafı tahmin ediyorum, yani zirve oynayanlarla güç oynayanların 8-10 hafta içinde ayrışacağı bir lig olacak diye düşünüyorum. Bunu da hep birlikte görüp yaşayacağız.
Evet. Sayın Enercan, son bir soruyla da sohbetimizi noktalayalım. 2020-2021 tabii sezonunun ikinci hafta maç programı nasıl efendim?
Şimdi onu bilgisayarıma kaydetmiştim. Yalnız bunun yer itibariyle bunu size aktarabilecek miyim? Çünkü şu anda ben İnternet'in dışında Akyurt'tayım. Buradaki şeyle, bulunduğum evin bölgesiyle ilgili bir internet sorunu var ama bilgisayarı açabilirsem size bunu yardımcı olabilirim ama onda bir kitlenme var ve
tamam o zaman ilişkin. Efendim, bu soruyu es geçelim. Son sözlerinizi tamam. Alalım efendim o zaman sizden. Son bir.
Şöyle söyleyeyim. 2020-2021 sezonu tüm takımlar için, takımlarına gönül veren taraftarlar için kavgasız, gürültüsüz, sağlıklı, mutlu, herkes mutlu olamayacak ama en azından kendi açısından mutlu olabilecek bir sezon olsun. En önemlisi de kavga gürültü olmadan bu sezonu sonlandıralım. Çünkü biraz sakinliğe ihtiyacımız var bu yaşadıklarımız itibariyle.
Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ediyorum.
Katkılarınız için sağ olun.
İyi yayınlar diliyorum.
İyi günler diliyoruz. İyi günler. Spor yorumcusu Meriç Enercan telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Değerli dinleyicilerimiz, yeni günün bugünlük de sonuna geldik. Zeynep Karışık Düğmeci, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırladılar. Sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Burak Kararoğlu ve mikrofonda ben İpek Önder. Yarın yine aynı saatte 9.05'te buluşuncaya dek hoşçakalın.
Yeni gün.